Merhaba. Gündelik hayatta mesela Siri'ye bir şey sorduğunda ya da Netflix sana film önerdiğinde acaba arkada nasıl bir teknoloji çalışıyor diye hiç düşündün mü? İşte bugün bu hani sihir gibi görünen şeyin kaynağına iniyoruz. Derin öğrenme. Kısaca DL diyelim. Elimizde Haluk Tarıkulu'nun yapay öğrenmeye giriş çalışmasından bazı kilit bölümler var. Amacımız da şu, yapay zeka yani AI, makine öğrenmesi, ML ve derin öğrenme, DL arasındaki fark ne? DL nasıl çalışıyor? Temel mantığı ne? Ve tabii neden bu kadar popüler oldu son zamanlarda? Hadi bir girelim bu konuya.
Kesinlikle girelim. Şeyle başlamak lazım belki. Bu üç kavram AI, ML, DL bunlar hep karıştırılıyor. Kaynakta da güzel bir şekil var aslında bunu gösteren. Yapay zeka en tepedeki şemsiye, en geniş kavram. Makine öğrenmesi onun bir alt dalı. Yani bilgisayarların veriden öğrenmesi işi. Derin öğrenme ise makine öğrenmesinin içinde daha özelleşmiş bir alan. Yani DL, ML'in, ML'de AI'ın bir parçası. Böyle iç içe geçmişler.
Tamam, bu hiyerarşi netleşti. Peki makine öğrenmesi yani ML tam olarak ne yapıyor? Hani en basit haliyle.
Bilgisayara her adımı tek tek yazmak yerine ona bir sürü örnek veri veriyorsun. O da bu verilere bakarak kendi kendine bazı kurallar, desenler çıkarıyor.
Açıkça programlanmadan öğreniyor yani. Gördüğü örneklerden genelleme yapıyor.
Anladım. Peki derin öğrenmenin olayı ne? O nasıl farklılaşıyor ML'den?
Ha, işte derin öğrenme bu öğrenme işini biraz daha farklı yapıyor. İnsan beynindeki nöron ağlarından hani çalışma şeklinde nesinlenmiş çok katmanlı yapılar kullanıyor. Bunlara yapay sinir ağları, YS diyoruz. Bu ağlarda katmanlar var, giriş katmanı, arada gizli katmanlar ki bunlar birden fazla olabilir ve bir de çıkış katmanı.
Bu katmanlar ne işe yarıyor peki? Hani veri nasıl akıyor orada?
Şöyle, veri giriş katmanından giriyor. Sonra bu gizli katmanlardan geçiyor. Her katman verideki farklı seviyede özellikleri, desenleri tanımayı öğreniyor. Mesela ilk katman basit çizgileri, kenarları algılarken, sonraki katmanlar bu çizgileri birleştirip daha karmaşık şekilleri, en son katmanlarda nesnenin kendisini tanıyor gibi düşünebilirsin.
Biraz daha somutlaştıralım mı? Mesela bir örnek üzerinden.
Tabii. Mesela hani navigasyon uygulamaları var ya en kısa yolu bulan. Sen başlangıç ve bitiş noktasını giriyorsun. Bu giriş verisi. Aradaki o gizli katmanlar gibi düşünebileceğin kısım farklı yolları, trafik yoğunluğunu, yol durumunu, mesafeyi falan hesaplıyor. Bayağı karmaşık işlemler dönüyor orada. En sonunda da çıkış katmanı sana en uygun rotayı sunuyor. İşte derin öğrenme ağları da benzer bir katmanlı mantıkla giderek karmaşıklaşan bilgiyi işliyor.
Anladım. Bir de aktivasyon fonksiyonları diye bir şeyden bahsediliyor kaynakta. Onlar ne peki?
Evet, onlar çok kritik. Bu ağlardaki her bir yapay nöronun aldığı bilgiye göre ateşlenip ateşlenmeyeceğine, yani bir sonraki katmana sinyal gönderip göndermeyeceğine karar veren matematiksel fonksiyonlar bunlar. Eğer onlar olmasaydı, ağ sadece böyle basit doğrusal ilişkileri öğrenebilirdi. Ama bu fonksiyonlar sayesinde ağlar çok daha karmaşık, yani doğrusal olmayan problemleri çözebiliyor. Görüntü tanıma, konuşma anlama gibi işler bu sayede mümkün oluyor.
Anladım. Yani o derinlik ve karmaşıklığı çözme gücü bu katmanlardan ve aktivasyon fonksiyonlarından geliyor. Peki, tamam da neden şimdi? Yani son 10-15 yılda ne oldu da bu alan böyle patladı?
Aslında yapay sinir ağları fikri dediğin gibi eski, bayağı eski. Ama iki tane çok temel şey değişti son yıllarda. Kaynakta da bu vurgulanıyor. Birincisi veri. Yani inanılmaz miktarda dijital veriye ulaşıyoruz artık. Büyük veri dediğimiz şey. Bu ağların iyi öğrenmesi için de çok çok fazla veriye ihtiyaç var. İkincisi de bu devasa veriyi işleyebilecek donanım gücü. Özellikle de grafik işlem birimleri. Yani GPU'lar.
GPU'lar hani şu oyun bilgisayarlarındaki güçlü ekran kartları mı?
Aynen onlar. Çünkü bu GPU'lar aynı anda binlerce küçük matematiksel işlemi paralel olarak yapabiliyor. Bu da tam derin öğrenme ağlarının eğitiminin ihtiyaç duyduğu şey. Yani bol veri ve bu güçlü hesaplama kapasitesi bir araya gelince önceden teoride kalan ya da çok küçük çaplı denenebilen o derin ağları eğitmek pratik olarak mümkün hale geldi. İşte patlamanın sebebi bu aslında.
Harika bir açıklama oldu. Peki bu teknoloji nerelerde kullanılıyor? Şöyle etrafımıza bakınca günlük hayatta nerelerde karşılaşıyoruz Giyer'le?
Aslında farkında olmasak da birçok yerde. Kaynakta da örnekler var. Mesela otonom araçlar, yani kendi kendine giden arabalar çevrelerini algılamak için diğer kullanıyor. Veya işte Siri, Alexa gibi sesli asistanlar senin söylediklerini anlamaları diğer sayesinde. Sosyal medyada yüz tanıma, fotoğraflarda arkadaşlarını etiketleme, hatta şey bile var, tıpta kullanılıyor. Bazı diğer modelleri röntgen, MR gibi görüntülerden hastalıkları bazen doktorlardan bile daha erken teşhis edebiliyor. Bu inanılmaz bir potansiyel.
Vay be, gerçekten çok geniş bir alana yayılmış durumda. Peki tüm bunları şöyle bir toparlayacak olursak, derin öğrenme dediğimiz şeyin özü ne o zaman? Bize ne katıyor?
Özetle şunu diyebiliriz. Derin öğrenme, makinelere devasa veri yığınlarının içindeki çok karmaşık ve hiyerarşik desenleri, yani verinin farklı katmanlardaki anlamını kendi kendine öğrenme yeteneği kazandırıyor. Zekanın yeteneklerini ciddi anlamda ileri taşıyan bir teknoloji bu.
Çok net oldu. Bu kısa ama yoğun sohbette derin öğrenmenin AI ve ML içindeki yerini konuştuk. Nasıl çalıştığına, yapay sinir ağları, katmanlar, aktivasyon fonksiyonlarına değindik. Neden şimdi yükseldiğine, veri ve GPU'ları anladık ve nerelerde kullanıldığına dair çarpıcı örnekler gördük. Bitirirken belki şöyle bir soru bırakabiliriz akıllarda. Madem bu sistemler tamamen veriden öğreniyor, peki verinin içinde var olan bizim insani ön yargılarımız, hatalarımız varsa?
Bu sistemler bu ön yargıları da öğrenip, hatta belki güçlendirip yaymaz mı? Teknoloji ilerledikçe daha adil, daha tarafsız sistemler kurmak için nelere dikkat etmemiz gerekecek? Bu bence üzerinde düşünmemiz gereken çok önemli bir soru.